Item 26. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 279. Peder Maxim kapıyı kaparken Komarov'un adını duyunca irkildiğini, kimsenin fark etmemiş olmasını diledi. Koridorda bir sağa bir sola baktı. Sekreter yatağına dönmüştü. Rahibelerse uzun süre ortaya çıkmayacaklardı. Kazak izi aşağı kattaydı. Papaz kapının dibine diz çöktü ve kulağını anahtar deliğine dayadı. İkinci Alexey kendisinden istendiği üzere önce soruşturma raporunu okudu. Monk kahvesini yudumluyordu. Patrick sonunda okumasını bitirdi. Etkileyici bir öykü dedi. Acaba niçin yaptı bunu?
İhtiyar adam mı?
Evet. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Gördüğünüz gibi öldü. Cinayete kurban gittiğine kuşku yok. Profesör Kuzmin'in raporu bu konuda çok kesin. Zavallıcık, onun için dua edeceğim. Bundan çıkaracağımız sonuç, o sayfalarda onu olağanüstü rahatsız eden bir şey gördü. Igor Komarov'un gerçek niyetlerini açıklamak için hayatını tehlikeye attığı ve sonunda kendini feda ettiğidir. Kutsal Peder şimdi de Kara Manifesto'yu okurlar mı? Rusya Patriği bir saat sonra arkasına yaslandı ve Monk'un başının yukarısındaki bir noktaya bakışını dikti. İnanamıyorum dedi sonunda. Bunları yapmayı düşünmesi mümkün değil. Şeytani şeyler bunlar. İsa peygamberin 3000. yılının eşiğindeki Rusya burası. Bu tür şeyleri aşmış olmamız gerekir.
Bir din adamı olarak kötülüğün güçlerine inanmanız lazım Kutsal Peder.
Tabii ki inanıyorum. Bu güçlerin bazen de insan şeklinde ortaya çıkabildiğine inanıyorsunuzdur. Hitler, Stalin. Hristiyansınız değil mi Bay
Monk? Sanırım. Ne yazık ki kötü bir Hristiyanım.
Hepimiz öyle değil miyiz? Ne kadar yetersiziz. Ama siz Hristiyanlığın kötülük görüşünü biliyorsunuz. Sormanıza gerek yok. Kutsal Peder, Yahudiler, Çeçenler ve başka etnik azınlıklarla ilgili paragraflar bir yana, bu planlar kutsal kilisenizi karanlık çağlara geri götürecektir. Yani komünist devlet kadar tanrısız olan faşist devletin ya bilinçli aleti ve suç ortağı ya da o azınlıklar gibi kurbanı olacaksınız.
Eğer bütün bunlar doğruysa?
Kesinlikle doğru. İnsanlar sahte bir şeyi kovalamaz, uğruna adam öldürmezler. Albay Grishin'in tepkisinin hızı belgenin sekreter Akopov'un masasından geldiğinin kanıtı sayılır. Sahte bir belgeden haberleri bile olmazdı. Paha biçilmez değerde bir şeyin kayıplara karıştığını birkaç saate kalmadan fark ediyorlar.
Benden ne istemeye geldiniz Bay Monk?
Bir yanıt bekliyorum. Tüm Rusya'nın Ortodoks Kilisesi bu adama karşı koyacak mı?
Dua edeceğim. Tanrı'dan bana yol göstermesini yakaracağım.
Yanıt eğer Patrik olarak değil de bir Hristiyan, bir insan ve bir Rus olarak başka seçeneğiniz olmadığı yolundaysa, o zaman ne olacak?
İyi de ona nasıl karşı koyacağız? Ocak ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu şimdiden belli.
Monk ayağa kalkıp iki dosyayı toparladı ve yine cübbesinin altına soktu. Sonra şapkasına uzandı.
Kutsal Peder, yakında yine batıdan bir adam gelecek dedi.
Adı şurada, lütfen onu kabul edin. Ne yapılabileceğini o önerecek.
Monk böyle diyerek Patriğe küçük bir kartvizit uzattı.
Alexey, size bir araba lazım mı diye sordu.
Teşekkür ederim ama hayır, yürüyeceğim.
Tanrı sizinle beraber olsun.
Monk kapıya yürürken dışarıdaki halının üstünde ayakların çıkardığı bir pıtırtı duyar gibi oldu. Ama kapıyı açtığında koridor boştu. Aşağıda karşılaştığı kazak onu kapıya kadar geçirdi. Dışarıda sert bir rüzgar vardı. Monk baca borusu şapkayı kaşlarına kadar indirdi ve metropole kadar yürüdü.
Şafak sökmeden önce tombul birisi Patriğin evinden gizlice çıktı, sokaklardan koşarak geçti ve Rossiya Oteli'nin lobisine girdi.
Koyu renkli paltosunun altında bir cep telefonunun bulunmasına rağmen paralı telefonların daha güvenli olduğunu biliyordu. Kiselni Bulvarı'nın yakınındaki Dacha'da telefonla yanıt veren adam gece nöbetçilerinden biriydi ama mesajını iletmeyi kabul etti.
Albaya adımın Peder Maxim Klimovski olduğunu söyleyin dedi. Anladınız değil mi?
Evet,
Klimovski. Patriğin özel konutunda çalıştığımı söyleyin.
Kendisiyle konuşmam gerek. Konu çok önemli ve ivedi. Sabahleyin 10'da bu numarayı tekrar arayacağım.
Papazı belirttiği saatte istediği adama bağladılar. Hattın öbür ucundaki ses sakin ama otoriterdi.
Evet peder, ben Albay Grishin.
Telefon kulübesindeki papazın telefonu tutan eli terden sırılsıklandı. Alnında boncuk boncuk terler birikmişti.
Dinleyin albayım dedi, beni tanımıyorsunuz ama ben Bay Komarov'un büyük hayranlarındanım. Dün gece bir adam Patri'yi görmeye geldi, beraberinde belgeler getirmişti. Bir tanesinden kara manifesto diye söz etti.
Alo, alo, orada mısınız?
Ses, dostum Peder Klimovski, bence sizinle buluşmalıyız dedi.
Onüçüncü bölüm. Slavyanski Meydanı Straya Ploşad'ın güneydoğu ucundadır. Moskova'nın en küçük, en eski ve en güzel kiliselerinden biri buradadır. Kulişkin'in bütün azizleri ilk önce 13. yüzyılda Rus başkenti sadece Kremlin'le etrafındaki birkaç dönümlük araziden oluşurken tahtadan inşa edilmişti. Kilise yandıktan sonra 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarında taştan tekrar inşa edildi ve 1918'e kadar inananlar tarafından ziyaret edildi. Moskova o sıralar hala 20 kere 20 kiliseler kenti olarak bilinirdi. Kentte 400'ü aşkın kilise vardı ne de olsa. Komünistler bunların %90'ının kapılarını kapattılar, 3/4'ünü de yıktılar. Terk edilmekle birlikte tahrip edilmeden kalanlardan biri de Kulişkin'in bütün azizleriydi. Komünizmin 1991'deki çöküşünden sonra küçük kilise 4 yıl boyunca titizce onarıldı ve yenilendi. Sonunda da ibadet yeri olarak yine kapılarını açtı. Yaptığı telefon konuşmasının ertesi günü Peder Klimovski'nin geldiği yerde burasıydı. Bir Ortodoks papazının standart siyah cübbesi ve soba borusunu andırır şapkasıyla dolaştığı, kilisenin içiyle etrafında onun gibi bir sürü papaz olduğu için dikkati çekmemişti. Bir mum satın alıp yaktı ve girişin sağındaki duvarın dibine yürüdü. Orada derin düşüncelere dalmış gibi dua ederken onarılmış ikonları da seyrediyordu. Altın tonları ve freskleriyle ışıl ışıl olan kilisenin ortasında bir papaz mihrabın arkasında durmuş, sokak kıyafetli küçük bir gruba tekerlemeli bir dua okuyor, onlardan da karşılığını alıyordu. Ama bir dizi kemerin arkasındaki sağ duvarın dibinde o bir tek papaz dışında kimse yoktu. Peder Maksim sinirli bir tavırla saatine baktı. Kararlaştırılan saati 5 dakika geçmişti. Küçük meydanın karşı tarafında park etmiş arabadan görüldüğünün farkında değildi. Onun binaya girmesinden sonra arabadan 3 kişinin indiğini de görmemişti. Onun izlenip izlenmediğini görmek için etrafı kolaçan ettiklerinden habersizdi. Bu tür şeyleri anlamaz, bu işlerin nasıl yapıldığını bilmezdi. Arkasındaki taşın üstünde bir ayakkabının hafif gıcırtısı kulağına geldi ve adamın yanına gelip durduğunu hissetti.
Peder Klimovski.
Evet, benim.
Albay Grishin'im. Bana söylenecek bir şeyiniz olduğunu zannediyorum.
Peder Maksim yan tarafa göz attı. Koyu renkli kışlık bir palto giymiş adam ondan daha uzun boylu ve zayıf biriydi. Dönüp Peder Maksim'e tepeden baktı. Onunla göz göze gelen papazın tüyleri ürperdi. Doğru olanı yaptığını, pişman olmayacağını ümit ediyordu. Evet gibilerden başını sallayıp yutkundu.
Önce bana nedenini söyleyin peder. Niçin telefon ettiniz?
Uzun zamandan beri Bay Komarov'un hayranlarındanım. Politikası, Rusya için planları, hepsi harika.
Ne kadar güzel. Peki önceki gece ne oldu?
Bir adam Patri'yi görmeye geldi. Ben kendisinin özel uşağı ve vekil harcıyım. Adam kilisemizin bir papazı gibi giyinmişti. Ama sarışın ve sakalsızdı. Rusçası kusursuzdu. Fakat bir yabancı olması da mümkündü.
Peki bu yabancı bekleniyor muydu?
Hayır, garip olan da bu. Gecenin ortasında önceden haber vermeden geldi. Ben yatağımdaydım. Kalkıp kahve pişirmem söylendi.
Demek o yabancı kabul edildi.
Evet, bu da garip. Adamın batılı görünüşü, geliş saati. Sekreter ondan bir randevu almasını istemeliydi. Kimse gece yarısı Patrin yanına dalamaz. Ama görünüşe bakılırsa adamda bir tavsiye mektubu vardı.
Demek onlara kahve ikram ettiniz.
Evet, çıkarken de kutsal pederin Bay Komarov'un manifestosunda neler yazıyor dediğini duydum.
Ve siz de merak ettiniz öyle mi?
Evet, kapıyı kapadıktan sonra anahtar deliğinden onları dinledim.
Çok akıllıca. Peki neler konuştular?
Fazla konuşmadılar. Araya uzun sessizlik süreleri girdi. Anahtar deliğinden bakınca kutsal pederin bir şey okuduğunu gördüm. Bu bir saatini aldı.
Sonra ne oldu?
Patrik çok huzursuz görünüyordu. Bir şey söylediğini ve şeytani kelimesini kullandığını duydum. Sonra bu tür şeyleri aşmış olmamız gerekir dedi. Yabancı alçak sesle konuşuyordu ama kara manifesto kelimeleri kulağıma çalındı. Bunu söyleyen o yabancıydı. Bu kutsal pederin okuyarak bir saat geçirmesinden önceydi.
Başka bir şey konuştular mı?
Grishin adamın boş boğaz biri olduğunu düşünüyordu, sinirliydi. Terliyordu ama kilisenin sıcağından değil. Öte yandan papazın söyledikleri, kendisi ne anlama geldiklerini anlamasa bile yeterince inandırıcıydı. Biraz daha konuştular, sahte kelimesini, sonra da adınızı duydum.
Benim adımı mı?
Evet, yabancı gösterdiğiniz tepkinin fazla hızlı olduğunu söyledi. Sonra yaşlı bir adamdan söz ettiler. Patrick de zavallıcık için dua edeceğini söyledi. Birkaç kez kötülüğün güçleri sözcükleri geçti. Sonra yabancı ayağa kalkıp izin istedi. Kapı açılmadan kaçmak zorunda olduğum için gittiğini görmedim. Ama sokak kapısının çarpıldığını duydum. Hepsi bu kadar.
Araba filan görmediniz mi?
Hayır, üst kat penceresinden baktım. Yabancı yürüyerek uzaklaştı. Ertesi gün kutsal pederi hiç bu kadar kaygılı görmediğimi söyleyebilirim. Yüzü kireç gibiydi. Küçük kilisesinde saatlerce ibadet etti. Ben de o sayede binadan çıkıp size telefon edebildim. Umarım iyi etmişimdir.
Siz en iyisini yaptınız dostum. Yakında Rusya'nın cumhurbaşkanı olacak büyük bir devlet adamı hakkında yalanlar yaymaya çalışan vatan haini güçler var. Siz vatansever bir Russunuz öyle değil mi Peder Klimovski?
Rusya'nın Bay Komarov tarafından suçlanan o süprüntülerden temizleneceği günü iple çekiyorum. O yabancı pisliklerden nefret ediyorum. Onun için de Bay Komarov'u bütün kalbimle destekliyorum.
Mükemmel Peder, inanın bana. Rusya anamızın özlediği insanlardansınız. Sizi çok parlak bir geleceğin beklediğini düşünüyorum. Yalnız bir şey var, o yabancının nereden geldiği hakkında bir fikriniz var mı?
Mum hemen hemen dibine kadar yanmıştı. Başka iki dindar şimdi birkaç metre sollarında duruyor ve kutsal tasvirlere bakarak dua ediyorlardı.
Papaz hayır dedi ama yaya gitmesine rağmen Kazak muhafız sonradan bana onun taksiyle geldiğini söyledi. Merkez taksilerinin, hani şu gri olanların biriyle.
Gece yarısı bir papaz, Çisti Poylok'a giden bir papaz, merkezdeki defterinde kaydı olmalıydı, müşterinin nereden alındığının da. Albay Grishin papazın cübbesini kavradı, parmaklarının adamın etine gömüldüğünü hissedince onun irkildiğini fark etti. Peder Klimovski'yi çevirip kendisine bakmaya zorladı.
''Şimdi beni dinleyin Peder'' dedi. ''Çok yararlı bir iş yaptınız, zamanı gelince de ödüllendirileceksiniz.'' Ancak bu kadarı yeterli değil. Beni anlıyor musunuz?
Peder Klimovski evet gibilerden başını salladı.
O evde bütün olan bitenleri kaydetmenizi istiyorum. Kimin geldiğini, kimin gittiğini bilmeliyim. Özellikle gelenler yüksek rütbeli piskoposlar ve yabancılarsa. Bir şey öğrenirseniz bana telefon edin. Sadece Maxim arıyor deyin ve bir zaman verin. Hepsi bu kadar. Buluşmalar burada, o söylediğiniz saatte olacak. Benim size ihtiyacım olursa size elden bir mektup ulaştıracağım. Sadece üstünde saat olan bir kart. Olur ya, o saatte gelemeyecek olursanız şüphe uyandırmamaya dikkat ederek telefon edin ve başka bir saat verin. Beni anlıyor musunuz?
Evet albay, sizin için elimden geleni yapacağım.
Tabii ki yapacaksınız. Günün birinde bu ülkede yeni bir piskoposumuzun olacağını şimdiden görebiliyorum. Artık gitseniz iyi olur. Ben daha sonra kiliseden çıkacağım.
Albay Grishin hor gördüğü tasvirlere bakmaya ve kendisine söylenenleri düşünmeye devam etti. Kara manifestonun Rusya'ya döndüğünden kuşkusu yoktu. Cübbeli sersem neden söz ettiğini bilmiyor olacaktı ama söyledikleri olanları açıklıyordu. Demek aylar süren bir sessizlikten sonra birisi geri dönmüş ve sessizce ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Belgeyi gösteriyor ama arkasında bir kopya bırakmıyordu. Düşmanlar yaratmaya, olayları yönlendirmeye çalışıyordu. Ancak o yabancı her kimse patriye gitmekle yanlış bir hesap yapmıştı. Kilisenin elinde bir güç yoktu. Grişin Stalin'in küçümseyerek papanın elinde kaç tümen var deyişini hatırladı ve beğeniyle büyük üstad alaylarında haklıydı diye düşündü. Ama gelen her kimse buna rağmen dert olabilirdi. Öte yandan adam manifestonun kopyasını alıkoymuştu. Bu da elinde sadece bir veya iki kopyanın bulunduğunu gösteriyordu. Şimdi sorun onu bulup ortadan kaldırmaya kalmıştı. Yabancıyla belgenin ortada en ufak izi kalmaması gerekiyordu. Sonunda işler Grishin'in ümit ettiğinden daha kolay halledildi. Yeni muhbiri konusunda bir sorun yoktu. Karşı casusluktaki yılları ona muhbirleri tanımayı ve değerlendirmeyi öğretmişti. Papazın yükselmek için anasını bile satabilecek bir korkak olduğunu biliyordu. Piskoposluğun sözünü ettiği zaman adamın gözlerinde çakan kıvılcım Grishin'in dikkatinden kaçmamıştı. İlk onlara arkasını dönüp kapının içinde bıraktığı iki adamının arasından geçerken bir şey daha aklına geldi. Genç savaşçıların arasında bir araştırma yapıp hain papaz için yeterince yakışıklı bir arkadaş bulmalıydı. Ense ve kulakları örten siyah balaklava maskeleri takmış dört adamın yaptığı baskın çok hızlı ve etkin oldu. Bu iş sona erince merkez taksilerinin müdürü olayın milislere bildirilmesine değmeyeceğini düşündü. Yasa dışı faaliyetlerin alıp yürüdüğü Moskova'da baskıncıları bulmak için en iyi dedektifin bile yapabileceği bir şey yoktu. Hoş hiçbiri ciddi şekilde bu işe kalkışmazdı ya, hiçbir şeyin çalınmadığını ve kimseye zarar verilmediğini bildirmek dahi dağ gibi formun doldurulmasını gerektirecek, sonuçta bir dosyanın içinde tozlanıp unutulacak ifadeler vererek bir sürü günün ziyan edilmesine yol açacaktı. Adamlar doğrudan doğruya zemin katındaki ofise dalmışlar, kapıyı kapamışlar, pancurları indirmişler ve müdürü görmek istemişlerdi. Hepsinin elinde tabanca olduğundan soygun için geldikleri düşünülerek kimse karşı koymamıştı. Ama hayır, tabancayı müdürün alnına dayadıklarında bütün istedikleri 3 gece önceki iş dökümü olmuştu. Aralarında lider olanı kağıtları incelemiş, sonunda da onu ilgilendirir görünen bir kayda rastlamıştı. Müdür o sırada burnu köşeye dönük olarak dizüstü durduğu için o kağıtları göremiyordu tabii. Ama kayıt gece yarısı alınan bir müşteri ve gittiği yerle ilgiliydi. Lider 52 numaralı şoför kim diye sordu. Müdür bilmiyorum diye ciyakladı. Bir tabanca kabzasının kafasının yanına çarpmasıyla ödüllendirildi. Adamcağız aradığınız bilgi personel dosyasındadır diye bağırdı. Ona personel listesini çıkarttılar. 52 numaralı şoförün adı Vasili'ydi. Dosyada adamın bir Banlio mahallesindeki adresi de vardı. Maskelilerin lideri bundan sonra müdürü uyardı. Vasili'ye telefon etmeyi aklından bile geçirirse, şimdiki yerinden uzun bir tahta sandık içinde uzaklaştırılacağına kesin gözle bakabilirdi. Bu uyarıdan sonra lider iş dökümünün bir parçasını koparıp gitti. Müdür kafasındaki ağrıya karşı bir aspirin aldıktan sonra Vasili'yi düşünmeye başladı. Sersem herif bu gibileri kazıklayarak de benzer bir ziyareti hak etmiş sayılırdı. Şoför belli ki kendisinden de öfkeli birine eksik para üstü vermiş, adamın kız arkadaşına kabalık etmişti. 1999 Moskova'sıydı bu. Ya hayatta kalır ya da eli silahlı adamlarla başınız derde girerdi. Müdür hayatta kalmaya kararlıydı. Ofisine dönüp tekrar işinin başına geçti. Kapısı çalındığı sırada Vasili sucukla kara ekmekten ibaret gecikmiş öğle yemeğini yiyordu. Birkaç saniye sonra karısı bembeyaz bir yüzle odaya girdi. Arkasında iki adam vardı. İkisinin de yüzü siyah kayak maskelerinin arkasında gizliydi. Ellerinde tabanca vardı. Bir sucuk parçası masanın üstüne düştü. ''Bakın ben fakir bir adamım, param yok.'' diyecek oldu. Arkadaşı titreyen kadını bir koltuğun üstüne oturturken adamlardan biri Vasili'ye ''Kes sesini!'' diye bağırdı ve bir kağıt parçasını adamcağızın burnunun dibine soktu.
merkez taksilerine bağlı 52 numaralı şoför müsün diye sordu.
Evet ama inanın ben...
Siyah eldivenli bir parmak iş dökümünün bir satırını işaret etti. İki gece önce Çisti Paraylok'a bir müşteri götürmüşsün. Vakit gece yarısına yaklaşırken kimdi o adam?
Ben nereden bileyim?
Küstahlık etme, yoksa...
Adam şoförün bu sözleri içine sindirmesini bekledi. Sonra düşün dedi.
Vasili düşündü ama bir yararı olmadı. Silahlı adam bir papaz dedi.
Öyle ya, jeton düştü. Vasili tamam dedi, şimdi hatırladım. Çisti Proylok'ta küçük bir yan sokak. Kent planına danışmak zorunda kalmıştım. Papaz içeri alınana kadar 10 dakika beklemem gerekti. Papaz bunun üzerine paramı ödedi, ben de çekip gittim.
Adamı tarif et.
Orta boylu, orta yapılıydı. 45-50 yaşları arası. Papazlar zaten hep birbirlerine benzerler.
Ama durun, bunun sakalı yoktu. Bir yabancı mıydı?
Sanmam, Rusçası kusursuzdu.
Onu daha önce görmüş müydün?
Hayır.
Peki o geceden sonra gördün mü?
Hayır, geri dönüp onu almayı teklif ettim. Ama içeride ne kadar kalacağını bilmediğini söyledi. Bakın, eğer başına bir şey geldiyse benim o işle hiçbir ilgim yok. Onu sadece 10 dakikalık bir yola götürdüm.
Son bir soru, onu nereden aldın?
Tabii ki Metropol'den. Gece taksi kuyruğunda bekliyordum.
O müşteri kaldırımdan mı geldi yoksa otelden mi çıktı?
Otelden çıktı.
Nereden biliyorsun?
Sıranın en başındaydım ve taksinin yanında ayaktaydım. Bizim işte dikkatli olmak zorundasın. Bir saat beklersin, sonra sıranın orta yerindeki bir şoför müşterini çalar. Bu yüzden ilk çıkacak turist için gözüm kapıdaydı. Derken müşteri siyah cübbesi ve boru gibi şapkasıyla çıktı. Bir papazın böyle yerde ne işi var diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sıranın bir başına bir sonuna baktı, sonra doğru benim yanıma geldi.
Yalnız mıydı? Yanında arkadaşı falan var mıydı?
Yalnızdı.
Bir ad verdi mi?
Hayır, sadece gitmek istediği yerin adresini verdi. Taksi ücretini de ruble olarak ödedi.
Konuştunuz mu?
Tek kelime söylemedi. Gideceği adresi verdikten sonra bir daha ağzını açmadı. O yere geldiğimizde burada bekleyin dedi. Kapının yanından dönünce de sadece ne kadar dedi. Hepsi bu kadar. İnanın bana beyler, ona elimi bile sürmedim.
Soruları soran Vasili'ye afiyet olsun dedi ve adamın yüzünü sucuklarının içine itti. Hemen arkasından maskeliler çıkıp gittiler. Albay Grish'in adamlarının verdikleri raporu gözünü kırpmadan dinledi. Anlatılanlar hiçbir anlama gelmeyebilirdi. O adam saat 11.30'da Metropol'ün kapısından çıkmıştı. Otelde kalıyor da olabilirdi, birini görmeye gelmiş olması da mümkündü. Ya da öbür kapıdan içeri girip lobiden geçmiş olabilirdi. Yine de bir araştırmaya değerdi. Grish'in Moskova milislerinin merkez binasında bir dizi muhbiri vardı. Bunların en kıdemlisi Prezidium'daki bir Tuğ generaldi. Sürekli olarak en çok yararı dokunanı ise arşiv bölümündeki üst düzeyde bir memurdu. Bu iş için birinin rütbesi fazla yüksekti, öbürü ise dizi dizi rafın arasında mahpustu. Üçüncü muhbir cinayet masasından bir dedektifti, Dimitri Borodin. Dedektif güneş batarken otele girdi ve müdürü görmek istedi. 8 yıldır Moskova'da çalışan bu Avusturyalıya polis kimliğini gösterdi.
Müdür cinayet masası mı diye geveledi.
Konuklarımızdan birine bir şey olmadığını umarım.
Bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok dedi Borodin. Usulen bir kovuşturma yapıyoruz. 3 gece öncesinin eksiksiz müşteri listesini görmem lazım.
Müdür ofisindeki bilgisayardan listenin çıkışını aldı ve dedektife uzattı. Borodin isim kolonlarının üstünde parmağını gezdirmeye başladı. Adlara bakılırsa 600 otel müşterisinin arasında yalnız bir düzine Rus vardı. Geri kalanlar çeşitli Batı Avrupa ülkelerinden ve Birleşik Amerika ile Kanada'dandı. Metropol turistler ve iş adamları için bile pahalı bir oteldi. Borodin'e bir müşterinin adının başında peder ünvanının olup olmadığına bakması söylenmişti. Ama böyle bir şey göremedi.
Otelinizde kalanlar arasında Ortodoks Kilisesi'nin bir papazı var mı diye sordu.
Müdür şaşırdı. Bildiğim kadarıyla hayır. En azından kimse papaz olarak kaydedilmedi.
Borodin isimlere bir kez daha göz gezdirdi sonunda.
Liste bende kalacak dedi.
Müdür onun gitmesine sevindi.
Albay Grishin ancak ertesi sabah listeyi inceleyebildi. Dacia'daki iki garsondan biri saat 10'dan biraz sonra kahveyle bürosuna girdiğinde Vatansever Güçler Birliği'nin güvenlik şefinin bembeyaz bir yüzle oturduğunu ve titrediğini gördü. Albayın bir sıkıntısı mı olduğunu sorduğunda asabi bir el hareketiyle çıkması işaret edildi. Adam çıktıktan sonra Grishin masanın üstündeki ellerine bakarak titremelerini durdurmaya çalıştı. Öfkenin yabancısı değildi ve bu gibi durumlarda kontrolünü kaybetme noktasına gelirdi. İsim bilgisayardan çıkan yazılı bilgilerin 3. sayfasının yarı yerindeydi. Amerikalı öğretim üyesi Dr. Philip Peters. Grishin bu adı biliyordu. Tam 10 yıldır aklında tutmuştu bu adı. 10 yıl önce tam 2 kez eski 2. baş müdürlüğün sınır kontrol bölümünün dosyalarını taramıştı. Dışişleri Bakanlığı Sovyet Rusya'yı ziyaret etmek isteyenlerin vize başvurularının kopyalarını buraya iletirdi. Ve Grishin tam 2 kez aynı ada rastlamıştı. Başvuruya eşlik eden fotoğrafı da 2 kere temin etmiş ve incelemişti. Gür kır bukleler, hiç de zayıf olmayan gözleri gizleyen isli camlı gözlük şu an bile gözlerinin önündeydi. Lefortovo'nun altındaki mahzenlerde bu resimleri Kruglov'la Profesör Blinov'un burnunun dibinde sallamış, onlar da onun Doğu Sanatları Müzesi'nin tuvaletinde ve Vladimir'deki Meryem Katedrali'nin mahzeninde gizlice buluştukları adamın ta kendisi olduğunu doğrulamışlardı. Albay olur ya yine Rusya'ya döndüğü takdirde bu yüzün ve takma adın sahibi olan adamla hesaplaşacağına defalarca içinden yemin etmişti. Ve işte şimdi geri dönmüştü. 10 yıl sonra Anatoly Grishin'in yönettiği ülkeye dönmek yüzsüzlük ve küstahlığını gösterip yakayı kurtarabileceğini sanmıştı. Albay yerinden kalkıp bir dolabın başına gitti ve içindekilerin arasında eski bir dosyayı aradı. Onu bulunca içinden bir başka resim, uzun zaman önce Aldrich Ames tarafından sağlanan daha küçük bir resmin büyütülmüş kopyasını çıkardı. Monak komitesinin son bulmasından sonra 1. Başmüdürlükteki bir tanıdığı tarafından ona hatıra olarak verilmişti. Alay edermiş gibi ama Grishin resmi hazine gibi saklamıştı. Yüz şimdi olacağından daha gençti. Saçlar sarı ve dağınıktı. Kır renkli bıyık ve isli camlı gözlükler de yoktu. Ama yüz aynı yüzdü. Genç Jason Monk'un yüzü. Grishin iki yere telefon etti ve onu dinleyenler de herhangi bir gecikmeye asla katlanamayacağı konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmadı. Havaalanı pasaport kontrol dairesindeki bağlantısından bu adamın ne zaman ve nereden geldiğini, ülkeden ayrılıp ayrılmadığını öğrenmek istedi. Borodin'e de metropole dönmesini, Dr. Peters'ın ne zaman otele geldiğini, gidip gitmediğini, gitmemişse odasının hangisi olduğunu öğrenmesini emretti. Her iki yanıtı öğleden sonra aldı. Dr. Peters 7 gün önce İngiliz Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla gelmişti ve eğer ülkeden ayrıldıysa Seremetyevo'dan geçmemişti. Albay Grishin Borodin'den de Dr. Peters'ın otelde Londralı saygın bir seyahat ajansı tarafından ayarlanmış bir rezervasyonu olduğunu, otele havaalanından geldiği gün girdiğini, o zamandan beri de otelde olduğunu ve 841 numaralı odada kaldığını öğrendi. Borodin yalnız bir tek garip şey olduğunu söylüyordu. Dr. Peters'ın pasaportu bir türlü bulunamıyordu. Resepsiyonda kalması gerekiyordu ama alınmıştı. Bunun nasıl olduğuna dair bütün personel habersiz görünüyordu. Bu haber Grishin'i hiç şaşırtmadı. 100 dolarlık bir banknotun Moskova'da neler sağlayabileceğini biliyordu. Ülkeye girmede kullanılan pasaport şimdiye kadar yok edilmiş olmalıydı. Monk da şimdi yeni bir kimlikle metropoldeki 600 yabancının arasında olacak ve kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Gitmek istediği zaman oda parasını ödemeden çekip gidecek, adeta buharlaşacaktı. Otelde omuzlarını silkip kaybolan parayı zararhanesine kaydedecekti. 26. ayrımın sonu. Sayfa 292.